Kitabın adı Kendimizi Nasıl Yetiştirelim? Yazarı Halit Ertuğrul. 7. ayrım. Merak, ilmin hocasıdır. Hutbe-i Şamiye. Neleri merak etmelisiniz? İnsanın en kuvvetli duygularından biri meraktır. Çünkü bilmediğimiz şeyleri bu duygumuzun hareketlenmesiyle öğreniriz. Merak ettiğimiz her konuyu araştırırız. Böylece kendimizi, etrafımızı, dünyayı ve içindeki her çeşit varlıkları daha iyi tanırız. Öğrendiğimiz her yeni bilgi bize yeni sorular getirir. Öğrendikçe bilmediğimizi daha iyi anlarız. Böylece önümüze sonu olmayan bir gelişme yolu açılır. Zira öğrendiğimiz her yeni bilgi şahsiyetimize yeni değerler kazandırır, hayatımıza istikamet verir. Ne var ki merakımızı her zaman yerli yerince kullanabildiğimiz pek söylenemez. Ne dünyamıza ne de ahiretimize faydası olmayacak pek çok merakımız vardır. Bu meraklarımız çoğu zaman hayat sermayemizi boşa harcamamızı sonuç vermekten başka bir işe yaramaz. Çünkü asrımızda merakı asıl hedefinden saptıran konuların alabildiğine yaygınlaştığına şahit olmaktayız. Halbuki merak duygusunun insana veriliş amacı, dünya hayatının lüzumsuz işleri değildir. İnsanların her şeyden önce varlığın ve hayatın temel meselelerini merak etmeleri lazımdır. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burada işim ne gibi? Hayatın asıl konularına inmeleri lazımdır. Biri gelip bize dese, bana malının yarısını ver. Karşılığında şu andan itibaren öleceğin dakikaya kadar başına gelecek hadiseleri doğru olarak haber vereyim. Böyle bir şey mümkün olsaydı ve o zatın gerçekten doğru söylediğine samimi bir şekilde inansaydık, herhalde merakımızı gidermek için malımızın yarısını, hatta belki de tamamını ona verecektik. Niçin? Hayatımızın bundan sonraki devrelerinde olup bitecekleri öğrenmek için. Peki ya ölümden sonraki geleceğimiz hakkında en doğru haberleri bize getiren Resulullah'ın sözlerini niçin merak etmiyoruz? Halbuki Hazreti Peygamber öyle bir istikbalden haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki bütün dünya saadeti ona nispeten bir belki zailin, yani bir anda yanıp sönen bir şimşeğin, bir şems-i sermede, yani sönmeyen güneşe nispeti gibidir. Gerçekten insanoğlu tuhaftır. Küçük ve belki de çoğu zaman hiç kimseye bir fayda sağlamayacak bir merakı için en tehlikeli maceralara atılmaktadır. Ancak geleceğini ve saadetini alakadar eden haberlere kulak asmamaktadır. Evet, neden insanlar ebedi hayatlarını ilgilendiren bu çok önemli meseleleri merak etmiyorlar? Aktualite ve genel kültür adı altında en akla gelmedik lüzumsuz konuları merakla takip ediyorlar. Sanki bütün hayati meselelerini halletmiş gibi, kendilerini en az alakadar etmesi gereken konulara büyük bir dikkatle yöneliyorlar. Bununla elde etmeyi umdukları ciddi bir kazanç söz konusu olabilir mi? Öyle görünüyor ki, bütün bu ve benzeri suallerin cevapları yine kendi içlerinde gizlidir. Şu halde, asıl merak edilmesi gereken konuların dikkatle düşünülüp takip edilmesi, insanı ister istemez ciddi bazı mesuliyetlerle karşı karşıya getirecektir. Çünkü kim olduğunu, buradaki görevinin ne olduğunu düşünen insan, sonuçta bir takım kulluk yükümlülüklerini omuzlamak durumunda kalacaktır. İrade zaafı sebebiyle bu görevlerini yerine getiremeyince, vicdani bir huzursuzluk baş gösterecektir. İşte o zaman da iptali his, yani hislerin uyuşturulması olarak nitelendirilen geçici zevk ve alışkanlıklara başvurulacak ve insan bir müddet bunlarla kendisini oyalayacaktır. Böylece kişi o huzursuzluğu bastırdığını zannedecek ama bu tesellinin kabir kapısında hiçbir işe yaramadığını görecektir. Ne yazık ki o zaman da iş işten geçmiş olacaktır. Merakın verilişindeki asıl maksat insanı Rabbine ulaştırmada itici bir kuvvet olması içindir. İnsan bu hissinden istifade edecek sualler soracak, o suallerin cevabını arayacak ve şanı yüce yaratıcısının irşatları ışığında bulduğu cevaplar doğrultusunda hayatını tanzim ederek ilahi rızaya uygun bir hale getirecektir. İnsan, bu maksat için kendisine verilen merak duygusunu gayesine uygun olarak kullanmak durumundadır. Bu, insanın başka mevzulara, ilimlere, aktüel olaylara, siyasi gelişmelere ve kültürel faaliyetlere ilgi duymamasını gerektirmez. İnsan, elbette ilgi duyduğu ilimleri merakla öğrenecektir. Elbette günlük olayları takip edecektir. Elbette içinde yaşadığı dünyadan haberdar olacaktır. Ama bütün bunları yaparken daima göz önünde tutacağı esas yine dünyada bulunuş gayesi olacaktır. Diğer meraklarıyla bu temel maksat arasında mutlaka irtibat arayıp bulacaktır. Böylece mesela gazete okuyup bir mevzu araştırırken veya seyahat ederken de Allah'ın rızasına uygun hareket etmiş olacaktır. Yeter ki niyet yine Allah'ın rızasını elde etmek olsun. Toplumda saygı duyulan ve itibar edilen insanlar saygın insanlardır. Saygın insan olmanın yolları ise saygı, sevgi ve hoşgörü dolu bir kalpten geçer. Saim Eskioğlu. Toplumda sevilmek ve sayılmak için neler yapmalısınız? Yukarıdaki güzel sözlerin sahibi Sayın Saim Eskioğlu, ülkemizde kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapmış çok değerli bir kamu yöneticisidir. Bulunduğu yerlerde hep saygı ve hoşgörünün sembolü olmuş, davranışlarıyla saygın bir kişiliğin örneklerini sunmuştur. Sayın Saim Eskioğlu ile bir ilçede birlikte çalışma imkanım olmuştu. O, ilçenin çok sevilen bir kaymakamı, ben de tecrübesiz bir okul müdürüydüm. Bir gün okuluma ziyarete geldi ve çalışmalarımı gözden geçirdi. Bana moral ve şevk vermek için iltifatlar ettikten sonra kulağıma küpe olacak şu ikazlarda bulundu. Önce saygın bir kişilikte, toplumda onurunla yaşamak mı istersin, yoksa sıradan bir insan olmak mı istersin? Bu konuda bir tercih yap. Tabii ki saygın ve itibarlı bir insan olmak isterim. Öyleyse beni iyi dinle. Saygınlık hiçbir para ve servetin gücünün yetmeyeceği kadar değerli bir haslettir, kazanımdır. Topluma saygın davranışlar sunan bir kişi en büyük serveti elde etmiş olur. Böyle bir saygınlığı elde etmek için de dostlarını kolla, düşmanlarınla onurlu bir barış yap, büyüklerin ve tecrübeli insanların deneyimlerinden ve sözlerinden istifade et. Saygı duyulan insanların bu meziyetleri nasıl kazandıklarını araştır, bul. Unutma ki hayat bir defa yaşanır. Saygısız ve sevgisiz bir hayat yaşanmamış bir hayattır. Sayın Saim Eskioğlu'nun toplumu çok iyi tanımanın, insanları iyi izlemenin ve yönetimdeki engin tecrübesinin ışığında ortaya koymuş olduğu tespitleri fevkalade önemliydi. Memuriyetimin ilk yıllarındaki bu hatıram bana yol gösterici ve yönlendirici olmuştu. Bunun için kitabımın bu bölümünü Sayın Saim Eskioğlu'na ithaf ediyorum. Bir insan toplum içinde saygın bir kişiliği nasıl oluşturabilir? İtibarlı bir yere nasıl gelebilir? 1. Sürekli kendi kendinizin denetçisi olun. Kendinizi kontrol edin. Her akşam bugün neler yaptım diye kendinizi hesaba çekin. 2. Saygın ve itibarlı kişileri izleyin. Onlarla dost olun ve dünyalarını tanıyın. 3. Kendinizi yetiştirmek ve olgunlaştırmak için kalple aklı, maddeyle manayı, dünya ile ahireti birlikte düşünün. 4. Herkesi olduğu gibi kabul edin, mükemmel olmalarını beklemeyin. Unutmayın ki siz de mükemmel değilsiniz. 5. İnsanları kendi bulunduğunuz noktada değil, onların bulunduğu noktada değerlendirin. 6. Çevrenizdeki insanları karamsarlığa itmeyin. Umut verin. Eğer umut dağıtırsanız, sizi sık sık görmeyi arzu ederler. 7. Ağzından çıkanlara çok dikkat edin. Çünkü söz ok gibidir. Çıktı mı geri gelmez. Unutmayın, dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. 8. Bir kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğiniz sözü arkasından da söylemeyin. 9. Biriyle veya bir yerde konuşmaya başlamadan önce ne söyleyeyim diye düşünün ki sonunda niçin söyledim diye pişman olmak zorunda kalmayasınız. 10. Doğruyu, doğru yerde, doğru kişiye, doğru zamanda ve doğru üslupla söyleyin ki o doğru anlaşılsın. Eğer bunlardan biri yanlış olursa, söylediğiniz doğrunun doğru olması, etkili olmasına yetmediği gibi muhatabınızla iletişim kurmanıza da yetmez. 11. İletişimde en etkin yöntem olan sevgi diliyle sevgi kulağını kullanın. Çünkü zihnin mesajı sözle, kalbin mesajı özle iletilir. Bir Arap atasözünde denildiği gibi, sözler kalpten çıkarsa kalbe kadar ulaşır, ağızdan çıkarsa kulaktan öteye gidemez. Söz, konuşanın neresinden çıkarsa muhatabının orasına ulaşır. Kalbinizle konuşun ki muhatabınızın kalbine işlesin. 12. İstediğiniz her sözü söylerseniz, istemediğiniz cevabı alırsınız. Yerinde söz söylemesini bilin ki, sonunda özür dilemek zorunda kalmayasınız. 13. Kalbiniz ne kadar temiz olursa, ağzınızdan o kadar güzel sözler çıkar. 14. Karşınızdakinin kalbine girmek istiyorsanız, ihtilaflı noktaları öne çıkarmayın. Ortak noktalardan hareket etmenin yollarını arayın. Sana katılmıyorum demektense, şu görüşünüze katılıyorum deyin. 15. İnsanlarıyla olan iletişiminizde gözler, sözlerden daha önemlidir. Onun için, temas kurduğunuz bir insanla konuşurken, onun gözlerine bakın ve samimiyetinizi hissettirin. 16. Düşündüğünüz her şeyi söylemeyin ama söyleyeceğiniz her sözü düşünün. Yoksa sonunda özür dilemek zorunda kalırsınız. 17. Söylediğiniz her sözünüz doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylemeyin. Bediüzzaman. Doğruları doğru yerlerde ve doğru zamanlarda söyleyin. Doğrular yanlış yerlerde söylenirse yanlış anlaşılır. 18. Konuştuğunuz kimselerin sözlerine dikkat edin. Bir insanın kullandığı kelimelerden onun dünya görüşü, inanç, eğitim, hatta zaaflarını yakalayabilirsiniz. 19. Aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi geliştirmek için beden dilinden yararlanın. Bu çoğu zaman sözlerden daha çok etkili olabilir. Omuza konan bir el, sımsıcak bir sarılma, sevgi üzerine atılmış bir nutuktan çok daha etkilidir. 20. Zamansız yeminlere dilinize alıştırmayın. İnsanlar üzerinde yemin gerektirmeyecek doğruluktaki bir insan izlenimini bırakın. 21. Olabilirseniz başkalarından daha akıllı olun. Fakat onlara daha akıllı olduğunuzu söylemeyin. Yeteneklerinizi de mecbur kalmadıkça yeteneksizlerin önünde sergilemeyin. Çünkü dişsiz insanlar güzel dişleri olanları kıskanırlar. 22. Üzerinizde taşıdığınız bir ünvan veya sahip olduğunuz iktidar mevkiindeyken size gösterilen ilgi ve saygıya sakın aldanmayın. Yoksa çöl fırtınası harekatının o meşhur komutanı General Norman Schwarzkopf'un itiraf ettiği şu duruma düşersiniz. Bundan 7 ay önce Körfez Savaşı sırasında verdiğim tek emirle 541 bin kişiye istediğimi yaptırıyordum. Ama şimdi eve muslukçu çağırıyorum, gelmiyor. 23. Her söylenene cevap vermeye kalkmayın. Bazen cevap vermemek en büyük cevaptır. 24. İnsanların size ihtiyaçları olduğu zaman yanlarında olun ki sizin ihtiyacınız olduğunda da yardıma gelen bulunsun. 25. İki kişi arasındaki bir meselede hüküm vermeden önce mutlaka her iki tarafı da dinleyin. Sadece tek tarafı dinleyerek adil karar vermek çok zordur. 26. Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilmeyin. Eğilen insan saygın insan değildir. 27. Hayatta güveneceğiniz bir kişi kalmadıysa kendinizden şüphe edin. Çünkü hata sizdedir. 28. Bir insanı tanımak, onun karakter yapısı hakkında ipuçları elde etmek istiyorsanız gözlem yeteneğini kullanın. Onun okuduğu kitaplara, dinlediği müziklere ve güldüğü şeylere dikkat edin. Bunlar önemli ölçülerdir. 29. Biri sizi bir defa aldattığında suç onun ise de, ikinci defa aldattığında suç sizindir. 30. Birileri sizi daima örnek alacaktır. Onları hayal kırıklığına uğratmayın. 31. Servetinizle değil, başka meziyetlerinizle insanlarla ilişki kurun ve diyaloğunuzu geliştirin. Çünkü Varlıklı kişi meyveli ağaç gibidir. Meyvelerle dolu olduğu sürece çevresi hep kalabalıktır. Fakat meyveleri düştükten sonra insanlar başka bir meyveli ağaç bulmak üzere onu terk ederler. 32. Bir insan hakkında bilgi edinmek istiyorsanız doğru kişiye sorun. Yanlış kişiye sorarsanız doğru cevap alamazsınız çünkü gülü dikene soran onu yanlış tanır. 33. Çevrenizdeki insanlar sizi tutum ve davranışlarınızla değerlendirir. Altından bir kalbiniz olabilir. Fakat bunu davranış diliyle ortaya koyamazsanız başkalarının sizi bakır sanmalarını engelleyemezsiniz. 34. Dal kavuk insanlardan sakının ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Çünkü onlar insanı boş kaşıkla besler. 35. Düşenin elinden tutma civan mertliğini gösterin ki siz de düştüğünüz zaman tutacak bir el bulabilirsiniz. 36. Eğer biri sizi yüzünüze karşı met ederse ona bir iyilik yapıp yapmadığınıza bakın. Eğer iyiliğin dokunduğu bir kimseden gelen ikram ve övgüyse kabul edin. Eğer iyiliğinin dokunmadığı birinden bir metiye gelirse onu kabul etmeyin. Toplumda itibarlı ve saygın bir yer edinerek onuruyla yaşamak isteyen bir insan önce kendisini çok ciddiye almalı. Ardından da insanlara iyi niyetle yaklaşıp hoşgörüyle davranmalıdır. Çünkü sevgi yüklü bir kalp her kalbi etkiler ve dostluk kapılarını açar. Saate sadece akan zamanı bilmek için değil, kaybedilen ve kazanılan zamanı görmek için de bakın. Lord Bacon. Zamanı yönlendirin, yoksa zaman sizi yönlendirir. Günümüz insanının en önemli problemi zamanı planlayamamak ve zamanı değerlendirememek. Zaman, dönüşü olmayan bir akıntıdır. Siz onu yönlendiremezsiniz. O sizi istediği gibi alır, kendi istikametine sürükler. Zamanı kendi hesabına yontmayan insanlar zaman tarafından yontulmaya başlanırlar. Bunun için zamanı en kıymetli bir sermayeye çevirmekte, en zararlı bir araç haline getirmekte mümkündür. Zamanı disipline ederek hayatı kolaylaştırmanız ve başarıya basamak yapmanın yollarını bilmeniz gerekir. Zamanı disipline etmenin incelikleri nelerdir? 1. Yatak odanıza iki levha asın. Birini sabah, ötekini de akşam okuyun. Sabahleyin, bugün ne yapacaktım yazısını okumadan çıkmayın. Akşam ise, bugün ne yaptım yazısını tekrar etmeden ve yaptığınız işlerden dolayı kendinizi hesaba çekmeden yatmayın. 2. Unutmayın, günlerin değerini bilmeyenin yılları çabuk geçer. 3. Bir işi ertelemenin adı olan yarın kelimesini takviminizden çıkartın. Çünkü tarih, yarının kurbanları ile doludur. O, ihmalcilerin ve beceriksizlerin sevdiği bir sığınaktır. 4. Hayatta başarılı olmuş bütün insanlar gibi, bugünün işini yarına bırakmayın. Bugünün değerini anlamadan, yarını bekleyen insanlar, dünün geçtiğini ve yarının belki de hiç gelmeyeceğini düşünemiyorlar. 5. İşlerini belirli bir zaman dilimine yayarak planlı yapmayı alışkanlık haline getirin. Böylece göreceksiniz ki en zor işler bile kolaylaşacaktır. 6. Randevularınıza özen göstererek zamanında gelin. Kendi vaktinizi israf etmeye hakkınız yokken başkalarının vaktini israf etmeye nasıl hakkınız olabilir? Ayrıca unutmayın ki bekleyenler, bekletenlerin ancak kusurlarını düşünürler. 7. Dünyada en çirkin hırsızlık, telafisi mümkün olmayan zaman hırsızlığıdır. 8. Hayatın kısalığından yakınacağınız yerde günün kaç saatini hakkını vererek yaşadığınızı düşünün. 9. Yeterli zamanım yok diye şikayet edip durmayın. Hayatları boyunca bir ömre sığmayacak eserler veren Bediüzzaman, Mimar Sinan, Pasteur, İbn Sina, Einstein'ın da günleri 24 saatti. 10. Dikkat edin, boş zaman kavramı diye bir şey yoktur. 11. Zihni yorgunluğu atmak için her türlü işi gücü bırakıp bir kenarda oturmak gerekmiyor. Değişik zihni ve bedeni faaliyetler beynimizin değişik kısımları tarafından yönetiliyor. Bundan dolayı her faaliyet değişikliğinde beynin bir merkezi üzerindeki yük azalıp başka bir merkezi daha aktif hale geçiyor. Böylece ilk merkez dinlenmiş oluyor. 12. Daha az uyuyarak ömür sermayenizi tasarruflu kullanmaya bakın. Her sabah 30 dakika erken kalkmanız, bir yıl sonra uyanık olduğunuz zaman 7,5 gün, ömrünüze de yaklaşık bir yıl kazandıracaktır. Fakat bunun ön şartı, uğruna uykunuzu feda edebileceğiniz bir ideale sahip olmanızdır. Yani, niçin uyanık kaldığınızın şuurunda olmanız gerekmektedir. 13. Zamanınızı harcamaya, paranızı harcamaktan daha dikkatli davranın. Çünkü para ile yanlışlar düzeltilebilir fakat zaman gitti mi geri gelmez. 14. Zamanı öldürmekten söz ediyorsunuz ama asıl sizi öldürenin zaman olduğunu düşünmüyorsunuz. 15. Zamanında atmanız gereken bir adımı atın ki sonradan 100 adım atmak zorunda kalmayasınız. 16. Nice ömürler vardır ki zamanı uzun, değeri kısa. Nice ömürler vardır ki zamanı kısa, değeri çoktur. Siz ikinciden olmaya gayret edin. 17. Yiyip içtiğiniz şeyleri ağzımıza alıp vücudumuza mal ettiğimiz zaman bir lezzet alır ve istifade etmiş oluruz. Zaman da öyledir. Saniyeleri, dakikaları, günleri ve haftaları kendimize mal ettiğimiz ölçüde onun zevkini duyar ve geçmesini istemeyiz. 18. Hayatınızı gün, hafta, ay ve yıl olarak planlayarak disipline edin. Çünkü planlı bir hayat, insan ömrünün azami şekilde verimli kılınması manasına gelir. Medeniyetlerin gelişme şartlarını araştıran sosyologlar, kalkınmış, ileri milletler ile geri kalmış milletler arasındaki en mühim farklardan birinin de zaman anlayışı olduğunu tespit etmişlerdir. 19. Unutmayın, günleri uzatmanın en iyi yollarından biri de gecelerinizden birkaç saat çalmanızdır. 20. Yarını bugünden daha müsait farz etmeyin. Bunun cezasını o işin asla gerçekleşmemesiyle ödersiniz. 21. Unutmayın, yarın geri kalan ömrünüzün ilk günüdür. 22. Boş zamanlarınızda, daha doğrusu işten artan zamanlarınızda, çünkü boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. Yapacağınız işin kişiliğinizi geliştirecek ve topluma katkıda bulunacak bir etkinlik olmasına özen gösterin. Zamanı disiplin altına alıp ondan azami ölçüde faydalanan insanlar mutlaka başarılı olurlar. Eğer ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlık zamanı disiplin etmemenin başarısızlığıdır. Zamanı planlayın, ona hakim olun ve kurtulun. Kalkınan ülkeler, ilerlemiş toplumlar bu başarılarını çok çalışmaya, çok araştırmaya ve çok okumaya borçludurlar. Okumak, Allah'ın emri olduğu halde az okumamızın nedenleri üzerinde çok ciddi olarak düşünmemiz gerekmektedir. Profesör Doktor Ülker Akkutay. Kimler ne kadar okuyor? Okumak, bir toplumun her şeyidir. Okumak kültürü ve bilgiyi zenginleştirir. Kafa ve gönlü aydınlatır. İç dünyayı huzura kavuşturur. Okumamız gereken, ancak çok az okuyan bir toplum haline geldik. Sanki toplumda okutmamaya yönelik gizli bir propaganda var. Her şey, medyanın oyalayıcı inisiyatifiyle yürütülmeye çalışılıyor. Bu şekilde asıl zenginliğimizi yitirdik. Millet olarak az okuyoruz. Kalkınmış ülkeler bizden daha fazla okuyor. Onlar, kalkınmak için çok okumak gerektiği anlayışını kazanmışlardır. Okumak Allah'ın emri ama Müslümanlar değil, kalkınmış ülke insanları fazla okuyorlar. Bu emre daha çok Müslümanların uyması gerekmez miydi? Çalışmak ve helal kazanmak da Allah'ın emri. Fakat Japonlar, Almanlar ve Amerikalılar bizden daha çalışkanlar. Elbette o ülkeler kalkınır. Biz de onların yeni icatlarını ithal etmekle övünürüz. İslam ülkelerinin birinci derecede düşmanı Yahudiler, Yunanistan, Avrupa devletleri değildir. Hatta dış düşmanlar sanıldığı gibi zararlı değildir. Düşmanı dışarıda aramak, kolaya kaçmaktır. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, "Ey düşmanım, sen benim ifademsin, hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın," der. Müslümanların asıl düşmanı bilgisizliktir. Okumamaktır, tembelliktir. Dünya ile yarışamamaktır. Bacon, bilgi güçtür diyor. Yani bilgili olan, teknolojiyi, gücü ve hükümranlığı da elinde bulunduracaktır. Elbette ki bilgili insan, cahil insandan üstündür. Bilginin kaynağı, kitaptır. Kitabı sevme, okuma, onunla dost olma konusunda istekli olmalıyız. En iyi arkadaşımız kitap olmalı. 1995 yılı itibarıyla okuma konusunda ülkelerin karşılaştırılması, kimlerin ne kadar okuduklarını ve niçin başarılı olduklarını ortaya koyacaktır. Bir istatistiğe göre dünyada kitaba ödenen paranın oranları şöyle. Bir Norveçli kitaba 137 dolar vermiş. Bir Alman 122 dolar. Bir Belçikalı, İsviçreli ve Avustralyalı 100 dolardan biraz fazla. Bir Amerikalı 95 dolar. Bir İngiliz, Fransız, İtalyan, Singapurlu, Japon, Avustralyalı, Güney Koreli, İspanyol yaklaşık 39 dolar harcamış. Dünyada kişi başına kitap harcaması 1.3 dolardır. Bir Türk ise kitaba 45 sent yani yarım dolardan daha az para vermiş. Bir Norveçli bir Türk'ten 300 defa daha fazla kitap okuyor. Elbette Norveç, Almanya, Amerika, Japonya daha bilgili insanlarla dolu. Bilgili insanların az bilgili insanlardan daha başarılı olacağı kesin. 1995 yılı kitap piyasasının cirosu 80 milyar dolar. Bir önceki seneye göre %8 oranında artmış. Türkiye'de kitabın yıllık cirosu 30 milyon dolar. En büyük kitap cirosu 25.5 milyar dolarla Amerika'nın, Japonya 10.5 milyar ve Almanya 10 milyar dolarla Amerika'yı izliyorlar. Bu üç ülke dünya kitap piyasasının yarısından fazlasını elinde tutuyor. Almanya'da 1997 yılında 80 bin kitap basılırken Türkiye'de basılan kitap sayısı 6 bin civarında. 1986 yılı itibariyle ülkeler bazında kişi başına düşen kitap sayısı da şöyledir. 50 milyonluk Türkiye'de basılan kitap sayısı 9 milyonluk Yunanistan'da basılan kitapların sayısı kadar. 7. ayrım sonu. Sayfa 98. Devamı 8. ayrımda.